Ayrım 21. Sayfa 226. Ama 473. gece olunca demiş ki: Bil ki ey Cevder, tüten buhur üzerine ben büyülü sözler okurken nehrin suyu yavaş yavaş azalmaya başlayacak ve sonunda tümüyle kuruyacak. Çıplak yatağı ortaya çıkacaktır. O zaman önünde kuru yatağın yamacında kentin kapısı kadar büyük ve üzerinde aynı madenden iki halka bulunan altın bir kapı göreceksin. Sen bu kapıya doğru yönelerek halkalardan birini tutup hafifçe kapıyı çal. Biraz bekleyip sonra ikinci kez ve daha kuvvetle çal. Biraz daha bekle. Sonra ilk ikisinden de kuvvetli üçüncü kez çal ve yerinden kıpırdama. Böylece birbirini izleyerek üç kez kapıyı çaldıktan sonra içeriden birinin "Definenin kapısını çalan ve büyünün nasıl çözüleceğini bilmeyen kimdir?" diye haykıran bir ses duyacaksın. Sen, "Ben Kahire'den balıkçı Ömeroğlu Cevder'im" diye yanıt verirsin. Kapı açılacak ve eşikte elinde kılıcıyla birisi belirecek ve sana, "Eğer sen gerçekten o kimseysen uzat boynunu da başını uçuracağım" diyecek. Sen de korkmadan başını uzatırsın. Kılıcını senin üzerine kaldıracak ama hemen senin ayak ucuna düşecektir. Artık önündeki cansız bir bedenden başka bir şey değildir ve sana hiçbir kötülük gelmeyecektir. Yok, korkuya kapılır da ona itaat etmeyi reddedersen seni o saat ve o anda öldürecektir. Böylece bu ilk büyüyü bozduğun sırada içeriye girecek ve ikinci bir kapı görecek, bir kez çalacaksın ama çok kuvvetli olarak. O zaman bir atlı omzunda bir mızrak taşıyarak ortaya çıkacak ve sana birdenbire çektiği mızrağıyla tehdit savurarak seni hangi neden insanoğlunun ve ecinli kabilelerinin kalabalık halde bile asla uğramadığı bu yerlere getirdi diyecektir. Sen de yanıt olarak vursun diye yiğitçe bağrını açıp ona göstereceksin. O da seni mızrağıyla vuracaktır. Ama sen bundan hiç acı duymayacaksın ve o senin ayak ucuna düşerek cansız bir bedenden başka bir şey olmayacak. Ama korkarsan seni öldürür. Böylece üçüncü bir kapıya ulaşacaksın. Orada karşına bir okçu çıkacak ve yayını gererek okunu sana çevirecektir. Ama sen hedef alsın diye yiğitçe bağrını ona aç. O da ayak ucuna cansız bir beden olarak düşecektir. Ama kararsızlık gösterirsen seni öldürür. Biraz daha ileri gidince dördüncü bir kapı göreceksin. Buradan çıkan korkunç suratlı bir aslan ağzını alabildiğini açarak seni yemek isteyecektir. Sen ondan korkma ve kaçma ve elini uzat. Daha dudakları sana değmeden sana herhangi bir kötülük yapmaksızın ayaklarının dibine düşecektir. O zaman beşinci kapıya doğru ilerle. Oradan bir zenci çıkıp sana "Kimsin sen?" diye soracak. "Ben Cevder'im" dersin. O da sana "Sen gerçekten o kimseysen altıncı kapıyı açmaya çalış bakalım" diyecektir. Hemen altıncı kapıya gidersin ve "Ey İsa, Musa'ya emir ver, kapıyı açsın" diye haykırırsın. Önündeki kapı açılır ve biri sağda, öteki solda iki ejderhanın belirdiğini görürsün. Ağızlarını açıp sana saldıracaklardır, hiç korkma. Ve onların her birini iki elinden birini ısırsınlar diye uzat ama boşuna. Çünkü hemen güçlerini yitirip senin ayak ucuna düşeceklerdir. Özellikle onlardan nefret eder görünme, yoksa ölümün kesindir. Sonunda yedinci kapıya ulaşacaksın ve onu çalacaksın. Sana kapıyı açıp eşikte görünecek olan kimse annendir. O da sana "Hoş geldin oğlum, bana yaklaş da sana barış dileyeyim" diyecektir. Ama sen ona "Olduğun yerde kal ve soyun" dersin. Ama sana "Oğlum, ben senin ananım ve senin bana süt hakkım ve yetiştirme hakkım olarak minnet ve saygı borcum vardır. Beni çıplak bırakmayı nasıl düşünebilirsin?" diyecektir. Sen ona haykırarak "Giysilerini çıkarmazsan seni öldürürüm" dersin. Ve orada duvarda asılı bulunan bir kılıcı çekerek ona "Haydi başla bakalım" dersin. O da seni heyecanlandırmaya çalışacak, kendini acındıracak aldatma yollarını arayacaktır. Ama sen davranışlarıyla seni etkilememesine çok dikkat et ve üzerinden giysisinin bir parçasını çıkardığında geri kalanı da çıkar diye haykıracaksın. Ve tam olarak çıplak kalıncaya kadar tehditlerini sürdüreceksin. O zaman kendinden geçip gözden kaybolduğunu göreceksin. Ve böylece ey Cevder, yaşamını da koruyarak tüm büyüleri bozmuş ve sihri tüketmiş olacaksın. Ve bütün bu çabalarının meyvesini toplamaktan başka sana yapacak iş kalmayacaktır. Bu maksatla bu yedinci kapıdan geçmekten başka yapacağın şey yoktur. İçeride yığılmış külçe halinde altın bulacaksın. Ama bunlara hiç ilgi duyma. Oradan doğruca definenin ortasında bulunan bir çadıra doğru git. Üzerinde bir örtü göreceksin. Bu örtüyü kaldır. Orada altın bir tahta uzanmış. Bu definenin sahibi büyücü El Şemerder'i göreceksin. Başının yakınında ay gibi yuvarlak ışıldayan bir şey göreceksin. Bu göksel çemberdir. Söz konusu kılıcı kemerine bağlı, yüzüğü de parmağında bulacaksın. Boynunda bir altın zincire takılı olarak sürmedenliği de göreceksin. O zaman hiç tereddüt etme. Bu dört değerli eşyaya sahip çık ve çabucak defineden dışarı uğrayarak getir bana ver. Ama ey Cevder, sana öğrettiğim bütün bu şeyleri ne olursa olsun kesinlikle aklından çıkarmamaya ve benim tavsiye ettiklerimin dışında davranmamaya gayret et. Yoksa çok pişman olursun ve tehlikelerle karşı karşıya kalırsın demiş. Ve böyle konuştuktan sonra Mağrıplı tavsiyeleri kafasına iyice girsin diye ona bir kez, ikinci kez, üçüncü kez ve dördüncü bir kez tekrarlamış ve bu böylece Cevder sonunda şimdi bunları çok iyi kavradım ama hangi insan varlığı? Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 474. gece olunca demiş ki: şimdi bunları çok iyi kavradım ama hangi insan varlığı senin sözünü ettiğin bu korkunç tılsımlara karşı koyabilir ve bu müthiş tehlikelere dayanabilir demiş. Mağrıplı: ey Cevder, bu konuda hiçbir korkun olmasın. Kapılarda göreceğin çeşitli kimseler içi boş, ruhsuz hayaletlerdir. Hiç tedirgin olma demiş. Cevder de kendimi Tanrı'ya emanet ediyorum sözlerini telaffuz etmiş. Ve hemen Mağrıplı sihirli tütsülemelerine başlamış. Buhurdanlıktaki korun üzerine biraz daha günlük atmış ve sihirli cümleleri okumaya başlamış. Ve hemen nehrin suları yavaş yavaş azalmış ve akmış. Nehrin yatağı yamaçlarındaki definenin büyük kapısıyla ortaya çıkmış. Bunu gören Cevder artık fazla kararsızlık göstermeden nehrin yatağına yakın altın kapıya yönelmiş. İlkin yavaşça, sonra gittikçe daha kuvvetli üç kez çalmış. Ve içeriden definenin kapısını büyüyü nasıl bozacağını bilmeden çalan kimdir diyen bir ses duyulmuş. O da ben Ömeroğlu Cevder diye yanıt vermiş. Ve hemen kapı açılmış ve eşikte elinde kılıcıyla birisi görünerek uzat boynunu diye haykırmış. Cevder de boynunu uzatmış, öteki de kılıcı indirmiş ama vuramadan aynı anda yere yıkılmış. Ve tüm kapılarda yedinci kapıya kadar her şey Mağrıplı'nın söylediği ve tavsiye ettiği gibi olmuş. Ve her seferinde Cevder yedinci kapıdan çıkan annesi görününceye kadar büyük bir cesaretle tüm büyüleri bozmuş. Kadın ona bakmış ve tüm selamlar üzerine olsun çocuğum demiş. Ama Cevder ona sen de kimsin diye haykırmış. Kadın senin annenim oğlum. Seni karnında 9 ay taşıyan, sana süt veren, seni bugünkü haline gelinceye kadar yetiştiren annenim çocuğum diye yanıt vermiş. Cevder ona çıkar giysilerini diye bağırmış. O da sen benim oğlumsun, benden nasıl çıplak olmamı istersin diye yanıt vermiş. O da soyun, yoksa şu kılıçla kafanı uçururum demiş. Ve elini duvara doğru uzatmış ve orada asılı bulunan kılıcı eline almış. Onu savurarak soyunmazsan seni öldürürüm diye haykırmış. O zaman kadın bazı giysilerini çıkarmış. Ama o daha diye haykırıyor ve onu tüm giysilerini çıkarasıya kadar tehdit etmeyi sürdürüyormuş. Sonunda kadının ayağında iç donundan başka bir şey kalmamış ve kadın utanarak ona ''Ah oğlum, seni yetiştirmek için tüm ömrümü boşuna harcamışım. Ne büyük düş kırıklığı, senin yüreğin taştan mı? Beni utanılacak bir duruma sokup tüm çıplaklığımı ortaya koymamı mı istiyorsun? Yavrum, bu yasa dışı ve günah olmaz mı?'' demiş. O da ''Doğruyu söylüyorsun, aslında iç donunu üzerinde tutabilirsin.'' demiş. Ama daha bu sözler Cevder'in ağzından çıkar çıkmaz yaşlı kadın razı oldu, vurun, vurun diye haykırmış. Ve her yandan omuzlarına definenin göze görünmez muhafızlarının yağmur damlaları gibi şiddetli yumrukları inmiş. Ve gerçekten bu Cevder için daha önce hiç başına gelmemiş bir pataklanma olmuş. Öyle ki bunu tüm ömründe bir daha unutmamış. Sonra göze görünmeyen ifritler göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede darbeler altında onu definenin salonlarından kovmuşlar. Ve kapıların hepsini daha önce olduğu gibi örterek kapı dışarı atmışlar. Mağrıplı onu kapıdan atarlarken görmüş ve hemen gidip yerden kaldırmış. Çünkü büyük gürültülerle sular nehir yatağını doldurmaya ve kesilmiş olan akışlarını yeniden bu yatağa salmaya başlamış bulunuyormuş. Mağrıplı onu baygın bir şekilde nehir kenarına çekmiş ve yeniden aklı başına gelesiye kadar hemen Kur'an'dan ayetler okumaya başlamış. O zaman kendisine "Neyin var ey zavallı, yazık" demiş. O da "Tüm engelleri aşmış ve tüm büyüleri bozmuştum. Ama bütün kazandıklarımı anamın iç donu yüzünden yitirdim ve izlerini taşıdığım bu pataklanmanın nedeni de bu oldu" diye yanıt vermiş. Ve definede başına gelen her şeyi ona anlatmış. Bunun üzerine Mağrıplı ona "Bana itaat etmeni sana tembih etmemiş miydim? Görüyorsun işte. Sen yalnız bana değil, kendine de zarar verdin ve bütün bunlar üzerinden iç donunu çıkarmaya ananı zorlamamandan ortaya çıktı. Artık bu iş bu yıl için bitmiştir ve biz gelecek yıla kadar girişimimizi ertelemek zorundayız. O zamana kadar benim yanımda kalırsın" demiş ve çağırdığı iki zenci hemen ortaya çıkmış. Çadırı katlamış, toplanacak şeyleri toplamış, bir an için kaybolup iki katırla geri dönmüşler. Cevder ile Mağrıplı hemen Fas kentine geri dönmek üzere bunlara binmişler. Cevder, Mağrıplı'nın yanında her gün büyük değerde yeni bir giysi giyerek istek ve arzularına göre heybeden çıkanları iyice yiyip içerek bütün bir yıl kalmış. Yeni yılın başlamasıyla girişimde bulunmak üzere saptanmış olan gün gelmiş ve Mağrıplı Cevder'i bulmaya gelmiş ve "Kalk bakalım, gitmemiz gereken yere gidelim" demiş. O da "Kuşkusuz" diye yanıt vermiş. Kentten çıkmışlar ve kendilerine katırları getiren iki zenciyi görmüşler. Hemen katırlara binerek onları nehre doğru sürmüşler ve nehrin kenarına ulaşmakta gecikmemişler. Çadır kurulmuş ve ilk kez olduğu gibi döşenmiş. Yemek yedikten sonra Mağrıplı içi boş kamışı, mercan kırmızısı pulları ve üzerine kor ve günlük konulmuş buhurdanlığı almış ve sihirli tütsülemeyi yapmadan önce Cevder'e "Ey Cevder, sana bir tavsiyem var" demiş. Cevder de "Ey Hacı Efendimiz, gerçekten zahmete değmez. Eğer pataklanmayı unutsaydım senin geçen seneki harika tavsiyelerini de." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 475. gece olunca demiş ki "Eğer pataklanmayı unutsaydım senin geçen seneki harika tavsiyelerini de unuturdum" diye haykırmış. Mağrıplı "Demek gerçekten hatırlıyorsun ha" diye sormuş. O da "Aa, şüphen mi var" diye yanıt vermiş. Mağrıplı "Pekala Cevder, canını sıkma ve özellikle yaşlı kadının senin anan olmadığını hiç unutma. Çünkü o seni yanıltmak için anan kılığında görünen bir hayalettir. Ve de ilk keresinde oradan kemiklerin sağlam kalarak çıkmışsan, bu kez eğer aldatılırsan onları definede bırakıp kurtulamayacağından emin ol" demiş. O da "Aldandım evet ama bu kez de aldanırsam yanmayı hak ettim demektir" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Mağrıplı kor üzerine günlük atmış ve büyülü sözler söylemiş. Ve hemen nehir kurumuş ve Cevder'e altın kapıya ulaşma fırsatı vermiş. Bu kapıya vurunca açılmış ve çeşitli kapılardaki büyülü varlıkları kırmakta başarı sağlamış. Ve kendisini "Hoş geldin oğlum" diyen anasının karşısında bulmuş. O da "Ne zamandan beri ve nasıl senin oğlun oluyorum ey lanetli, çıkar giysilerini" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine onu aldatma yollarını deneyerek kadın yavaş yavaş giysilerini parça parça çıkarmaya başlamış, sonunda üzerinde iç donundan başka giysi kalmamış. Cevder ona "Çıkar onu ey lanetli" diye haykırmış ve o da iç donunu çıkarmış ama ruhsuz bir hayalet olarak gözden yok olurken. Cevder o zaman güçlük çekmeden defineye girmiş. Birbirine sıkışık olarak dizilmiş altın külçeleri görmüş Fakat bunlara en küçük bir önem vermeden küçük bir çadırın kurulmuş bulunduğu yere gitmiş ve perdeyi kaldırarak büyük kahin Elşemerdel'in yatmakta bulunduğu altın tahta yaklaşmış. Tılsımlı kılıcın takılı bulunduğu kılıfı, parmağındaki yüzüğü, boynuna altın zincirle asılı bulunan sürmedenliği ve başının üzerinde bulunan ay gibi parlak ve yuvarlak göksel çemberi görmüş. O zaman tereddüt etmeden ilerlemiş, kemere takılı kılıcı yerinden almış, sonra da tılsımlı yüzüğü kahinin parmağından çekip çıkarmış. Sürmedenliği çözmüş, göksel çemberi almış ve oradan çıkmak için davranmış. Ve hemen yöresinde göze görünmeyen birçok musiki aygıtlarının uyumlu sesleri işitilmiş ve oradan çıkıncaya kadar kendisine bu sesler eşlik etmiş. O sırada definenin her yanından ona, "Ey Cevder, kazanmayı bildiğin şey sana büyük yarar sağlasın, tebrikler, tebrikler" diye haykırarak onu kutlayan muhafızların sesleri duymuş. Yeraltı definesinin dışına çıkıncaya kadar bu musiki sürüp gitmiş ve tebrik sesleri kesilmemiş. Onun tılsımları yüklenmiş geldiğini gören mağruplu, buhurlama ve efsunlama işini kesmiş. Kalkıp onu bağrına basmaya koyulmuş ve onu candan selamlamış. Cevder, dört tılsımı ona verince havanın yücelerinden iki zenciyi çağırmış. Onlar da gelip çadırları sökmüşler ve Cevder ile mağruplunun Fas kentine dönmek üzere bineceği katırları getirmişler. Saraya geldiklerinde serilen sofra bezinin yöresinde oturmuşlar. Ve heybeden çıkan sayısız tabaktaki yemekler ortaya konmuş. Mağrıplı Cevder'e, "Kardeşim Cevder, haydi ye" demiş. Cevder de yemiş ve doymuş. O zaman boş tabaklar torbaya konmuş ve Mağrıplı Abdülsamet, "Ey Cevder, benim için sen toprağını ve ülkeni terk ettin ve benim işlerimi de hayırlısıyla bitirdin. Ben de böylece sana epeyce borçlu kaldım. Sen benden alacağın hakları istediğin gibi sapta. Çünkü övülesi Tanrı bizim aracılığımızla sana karşı cömert olacaktır. Dolayısıyla benden her şeyi isteyebilirsin ve bunu sıkılmadan yap çünkü layıksın" demiş. Cevder, "Efendim, ben sadece Tanrı'dan dileyeceğimi dilerim. Sen ise bana heybeyi ver yeter" diye yanıt vermiş. Mağrıplı da heybeyi hemen onun ellerine teslim etmiş ve "Bunu gerçekten hak ettin. Ve yine de istediğin bir şey varsa o da senin olacaktır. Çünkü ey fakir kişi, bu heybe sadece yemek yemek için yararlıdır" demiş. O da "İyi ama başka ne isteyebilirim ki" diye yanıt vermiş. Mağrıplı, "Benimle ilgilenerek epeyce yoruldun. Ben de seni ülkene gönlüm mutlu ve ferah olarak yollamayı vaat etmiştim. Oysa bu heybe sana ancak yiyecek sağlar ama seni zenginleştirmez. Bense fazladan seni zenginleştirmek istiyorum. Sen yine bu heybeyi istediğin şeyleri yemek için al ama ben fazla olarak sana altın ve her türden cevahirle dolu bir heybe daha vermek istiyorum. Böylece bir kez yurduna dönünce büyük bir tacir olursun ve para kaygısı duymadan kendinin ve ailenin tüm ihtiyaçlarının üstesinden gelebilirsin" demiş. Sonra da yiyecek heybesine gelince, "İstediğin yemekleri oradan çıkartmak için onun nasıl işlediğini sana öğreteyim. Bunun için sadece elini içine daldırman ve "Ey bu heybenin hizmetkarı, üzerinde gücü olan tüm kudretli sihirli adların erdemi adına senden falan yemeği bana getirmeni diliyorum" demen yeter. O anda heybenin dibinde her gün ayrı renk ve ayrı çeşnide de olsa dileyeceğin tüm yemekleri bulacaksın diye eklemiş. Bunu izleyerek mağrıplı iki zenciden birini iki katırdan biriyle birlikte ortaya çıkarmış. Yiyecek heybesine benzer iki gözlü büyük bir heybe bulmuş. Bunun gözlerinden birine külçe halinde altın, öbürüne değerli taşlar ve cevahirler koymuş ve heybeyi katırın sırtına yüklemiş. Bunu da boş gibi görünen yiyecek heybesiyle örtmüş. Ve Cevder'e, "Katıra bin, zenci önünden yürüyecek ve sana gideceğin yolu gösterecek. Böylece seni Kahire'de evinin kapısının önüne kadar götürecektir. Ve sakın hiç kimseye sırrımızı açıklama. Şimdi seni Allah'a emanet ediyorum." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.